Ayrım 32. Öteki renkler, Orhan Pamuk. Sayfa 343. Avrupalılaşmak ve kıyafetimiz. Gide, Tanpınar ve Atatürk. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1947'de André Gide Nobel Edebiyat Ödülü verildi. Kararda şaşılacak bir şey yoktu. 78 yaşındaydı Gide'nin ünü. İtibarı doruğundaydı. O yıllarda hala dünya edebiyatının merkezi olarak görünmeye devam eden Fransız edebiyatının yaşayan en büyük yazarıydı ve açık sözlülüğü siyasal bağlılıklara heyecanla girip heyecanla cayması ve dünyanın merkezine koyduğu insanın içtenliğini ortaya çıkarması gayretiyle de yeterince düşmanı ve hayranı vardı. Gözlerini gıpta ve özlemle Paris'e dikmiş, Türk aydınları arasında da Gide'nin pek çok hayranı vardı. Bunlardan en parlak olanı Ahmet Hamdi Tanpınar, Gide Nobel Ödülü verilmesi üzerine Cumhuriyetçi ve Batılılaşmacı Cumhuriyet Gazetesi'ne bir yazı yazdı. Şimdi bu yazıdan size bazı bölümler okuyacağım. Ama onu hiç tanımayanlar için yazar Tanpınar üzerine bir iki söz söylemem gerekiyor önce. Gide'den 30 yaş küçük olan şair, denemeci ve romancı Tanpınar'ın eseri bugün modern Türk edebiyatı klasiklerinin kalbinde yer alır. Solcular, modernleşmeciler ve batılılaşmacılar da muhafazakarlar, gelenekçiler ve milliyetçiler de onun bu haklı yerini kabul ettikleri gibi kendi görüşlerini desteklemek için sık sık Tanpınar'ın itibarından yararlanmaya çalışırlar. Maleri'den etkilenmiş bir şair, Dostoyevski'den ilham almış bir romancı ve Gide'nin rahatlığından ve mantığından pek çok şey öğrenmiş bir denemecidir Tanpınar. Ama Türk okuru daha fazla aydınları için onu çekici ve vazgeçilmez yapan şey yalnızca gözlerini edebi örnekleriyle beslendiği Batı'ya, Fransa'ya dikmesi değil, aynı heyecanla geçmiş Osmanlı kültürünün ruhundan, özellikle de şiirinden ve müzikten etkilenmiş olmasıdır. Modern öncesi bir kültürün sükunet ve vakarıyla modern Avrupa edebiyatının deneylerine aynı zamanda duyduğu ilgi, Tanpınar'ın kişiliğinde bir çeşit suçluluk duygusuyla taşıdığı çok ilgi çekici bir gerilime yol açmıştır. Bu bakımlardan Avrupalı olmayan yazarlardan Tanizaki'ye benzetilebilir. Tanizaki gibi geleneksel ve batılılaşma arasında gerilim Tanpınar'ın dünyasında bir acı kaynağıdır. Ama Tanizaki gibi bu gerilimin şiddetinden, acı çekme ve çektirmeden zevk almaz da iki dünya arasındaki konumundan, bu konumda kalmanın kederinden, hüznünden yararlanır. Tanpınar'ın 50 sene önce bir gazetede yayınlanan makalesinden bir paragraf okuyalım şimdi size. Bu harp sonu senelerinde dışarıda memleketlerde beni sevindiren birkaç hadiseden biri de André Gide'nin Nobel mükafatını kazanmış olmasıdır. Bu asil jest, bu yerinde hayranlık, korkmaya haklı olduğumuz bir şeydi, hepimizi tatmin etti. Avrupa duruyor. Üzerinde esen felaket kasırgalarına, yıkılmış vatanlara, hala gelmeyen sulhu bekleyen insan kültürlerinin sefaletini, işgal altında 8 payitahtına, kardeş kavgasında kendini israf eden Fransa ve İtalya'sına rağmen duruyor. Çünkü André Gide sadece adı söylendiği zaman bir medeniyeti, bir kültürü en iyi taraflıyla hatırlatan nadir insanlardandır. Harp yıllarında iki insanı sık sık hatırlar düşünürdüm. Onlar işgal edilmiş, yanmış yıkılmış Avrupa'da o hangi geleceğe gebe olduğu bilinmeyen, ümit kırıcı karanlıkta bana kurtarıcı iki yıldız gibi görünürlerdi. Bunlar nerede olduğunu bilmediğim Gide ile Paris'te şarapsız, sigarasız, hatta ekmeksiz yaşadığını şöyle böyle öğrendiğim Valeri idiler. Tanpınar'ın yazısının burasında Valeri ve Gide'nin yazarlıklarını karşılaştırıyor ve özetliyor. Bu iki şair benim için okur, yazar, böyle demeyeyim, çok küçük düşer. Düşünen ve duyan Avrupa'nın kendisiydiler. Yalnız bu iki arkadaş en saf şeklinde ve en büyük çizgilerinde Avrupa'yı devam ettiriyorlardı. Masalları yenileştiriyorlar, kıymetleri yeni baştan kuruyorlar, hülasa insanlığın özü olan bir kültürü gündeliğin elinden ve tasallutundan kurtarıyorlardı. Onlar bir kültürün insanlaşmış hüviyetiydiler. Yıllar önce ilk okuduğumda biraz yapmacıklı olsa da bu yazıyı çok Avrupa'yı bulduğumu hatırlıyorum. Yapmacıklı ve biraz da acımasız olan şey milyonlarca insan ölür, milyonlarcası ailelerini, evlilerini, ülkelerini kaybedip acılar içinde kıvranır. Onca hayat, onca millet darmadağın edilirken dikkatimizi bir yazarın sigarasına, şarabına, acılarına yöneltmektedir. Avrupa'yı bularak takdir ettiğim şey de buydu. Ama gidenin Avrupa'yı temsil ettiğini söylemek değil, kalabalıklardan sıyrılmış tek başına bir yazarın, tek başına bütün bir kıtanın, bütün bir kültürün insanlaşmış hali olduğunu söylemek ve savaş sırasında onun ne yaptığını düşünerek dertlenmek. Gidenin bütün düşüncelerini bir demeci rahatlığıyla döktüğü ünlü güncesini, onun bu yalnızlığı içinde düşünceleri, kararsızlıkları, korkuları arasında hayal etmek için çok elverişlidir. Gidenin en mahrem ve kişisel düşüncelerini yazıp, daha hayattayken kendi yayımcısına verip, yayınladığı bu notlar çağımızın en meşhur değilse de en itibarlı güncesidir. 1914'te Balkan Savaşı'ndan sonra ziyaret ettiği Türkiye ile ilgili alaycı ve öfkeli notlar da vardır bu güncenin ilk ciltlerinde. Gide önce İstanbul yolunda trende bir Jön Türk'le karşılaştırdığını anlatır. Lason'dan 6 ay resim eğitimi gördükten sonra kolunun altında Zola'nın Nana adlı popüler romanıyla İstanbul'a dönen bu Paşaoğlu'nu yüzeysel ve yapmacıklı bulup alay eder onunla. Sonra girdiği İstanbul'u ise tıpkı Venedik gibi hiç mi hiç sevemez. Burada her şey başka yerden parayla ya da zorla getirilmiştir. İstanbul'da onu memnun eden tek şey sonunda şehirden ayrılmaktır. Bu topraklardan hiçbir şey çıkmamış diyen yazar güncesine onca ırkın, tarihin, inancın ve medeniyetin sürtüşmesinin ve çatışmasının yarattığı kalın köpüğün altında yerli hiçbir şey yok. Derken hemen başka bir konuya geçer. Türklerin kıyafeti aklınıza gelebilecek en çirkin kıyafet ve doğrusunu söylemek gerekirse bu ırk da bu elbiseyi hak ediyor. Pek çok gezginin pek çok ülkede yaşayıp da söyleyemediği şeyi açıkça, dürüstçe yazar. Orada yaşayanları sevmeyince dünyanın en güzel manzaralarına bile gönül veremiyorum. Bu noktada gezip gördüğü ülkede çok kendi dürüstlüğüne bağlı kalmak daha önemlidir. Bu seyahatten payıma düşen hisse ülkeye duyduğum tiksintiyle orantılı diye yazar. Bu ülkeyi daha fazla sevemediğim için memnunum. İsveç Akademisi Gide'nin eserlerini Fransız Edebiyatı'nın Montek ve Roscoe'dan bu yana ihtiyaç duyduğu tutkulu hakikat aşkıyla dolu olduğu için över. Kendi duygularının izlenimlerinin gerçekliğine böylesine bir dürüstlükle bağlanma tutkusu bir Türkiye seyahatinden sonra Gide bugün artık hiç kimsenin söylemeye cesaret edemediği başka bir şeyi söyletir. İşte Avrupa hakkındaki düşünceleri Gide'nin. Çok uzun süre önce sevgimizi ve övgümüzü hak eden birden fazla medeniyetin, birden fazla kültürün ne olduğunu düşündüm. Ancak artık Batı neredeyse Fransız diyecektim. Medeniyetimizin yalnızca en güzel medeniyet değil, yegane medeniyet de olduğunu biliyorum. Bugün bir Amerikan üniversitesinde siyasi olarak en uygunsuz ve berbat yazı yarışmasını kazanabilecek gibi gözüken Gide'nin bu sözleri bile gerçeği çok fazla sevmenin her zaman siyasi bir doğruluk sonucunu vermeyeceğini de gösteriyor. Ama burada amacım ne Gide'nin irkiltici dürüstlüğüne dikkat çekmek ne de incelikten yoksun ırkçılığı için onu ayıplamak. Gide'nin eserini, hayatına bağlı olduğu değerleri ben de tıpkı Tanpınar gibi seviyorum. Çocukluğumda, gençliğimde onun kitapları Türkiye'de çok sevilirdi. Babamın kütüphanesinde hepsi vardı. Ben de özellikle benden önceki kuşakların hissettiği Gide sevgisini yaşadım. Kafamdaki Avrupa kahramanını işte bu noktada en iyi yaklaşabileceğimi biliyordum. Gide'nin öteki medeniyetlere, peki benim medeniyetime gösterdiği sevgisizlik ile Tanpınar'ın Gide ve onun aracılığıyla Avrupa'ya duyduğu büyük hayranlığı aynı anda düşünerek. Ancak bu aşağılama ve hayranlık, aşk ve nefret, itme ve çekimine kapılmanın birliği ile anlatılabilir. Avrupa'nın benim için ifade ettiği şeyi, Tanpınar'ın Gide'nin saf düşüncesini, adalet duygusunu överek bitirdiği bu yazının bir yerinde güncenin bu satırlarından haberdar olduğunu sezdirir. Ama haklı bir mahcubiyetle ayrıntılara hiç girmez. Tanpınar'ın hocası, ustası 20. yüzyıl Türk şiirinin en büyüklerinden Yahya Kemal de Gide'nin Türkiye seyahati notlarını okumuştur. Türklüğü en zehirli bir husumetle hırpalamak isteyen seyahat defterini dediği notlardan Yahya Kemal'in haberdar olduğu ölümünden sonra yayınlanan ve anonim şirketi Sara yazılmış bir mektubundan anlaşılır. Şimdiye kadar aleyhimize yazılmış yazıların en yılanca yazılmışı. Okurken sinirlerim bozuldu diye yazar arkadaşına yakınır Yahya Kemal. Bütün bir kuşak Gide'nin bu sayfalarını okumuş, sessizlikle geçiştirilen bir suç gibi. Ondan biraz fısıltıyla bahsetmiş ama çoğunlukla bu sözler hiç edilmemiş gibi yapılmıştır. Gide'nin güncesinden bir seçme Türkiye'ye çevrilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bu kitapta Türkiye hakkındaki notlar tabi sessizce dışarıda bırakılmıştır. Tanpınar başka makalelerinde Gide'nin Dünya Nimetleri adlı kitabında Türk şiiri üzerindeki belirgin etkisinden de söz eder. Pek çok Türk yazarı ölmeden yayınlanmak üzere günce tutma alışkanlığını Gide'den edinmiştir. Gide'nin güncesinden ilham alan ve itiraftan çok öfke ve söylenme tadıyla yazılmış bir günce tarzı, Cumhuriyet'in ilk döneminin en etkili eleştirmeni Ataş tarafından yaygınlaştırılmış, sonraki kuşak eleştirmenlerince de benimsenmiştir. Bütün ayrıntıları sayıp dökerken asıl konuyu gözden kaçırıyor muyum diye soruyorum kendime. Gide'nin Balkan Savaşı'ndan sonra İstanbul'a ve Türkiye'ye yolculuk edip gördüklerinden ve Türklerden hiç hoşlanmaması ile Tanpınar'ın ve bütün bir kuşak Türk yazarının ona hayran olması, onu örnek alması arasında ne gibi bir çelişki olabilir ki? Yazarlara bizi, ülkemizi, kültürümüzü sevip onayladıkları için değil, onların kendi dünyaları, değerleri ve yazış ustalıkları yüzünden hayran oluruz. Dostoyevski gazetede tefrika ettirdiği bir yazarın hatıra defterinde ilk Fransa yolculuğu sırasında gördüklerini anlatır. Fransız ikiyüzlülüğünden, bu ülkenin büyük değerlerinin paranın yanında sönüp gittiğinden uzun uzun söz eder. Ama bu, daha sonra bu satırları okuyan Gide'nin ona hayran olmasına, Dostoyevski üzerinde parlak bir kitap yazmasına hiç de engel olmamıştır. Bu bağlamda dar bir milliyetçilikten uzaklaşabildikleri kadarıyla Türkleri küçümseyen Gide yine de hayran olan Tanpınar'ın ya da Fransızları küçümseyen Dostoyevski'ye hayran olan Gide'nin bir Avrupalı tutumu içinde olduğunu düşünüyorum. Dostoyevski derin bir öfkeyle 1862 yılında Fransa'da Farnetti kardeşlik kavramını artık hiç yaşayamadığını ilan ederken Fransızlarla, daha doğrusu Batılılar da diyerek konusunu derinleştirmeye çalışır. Bu noktada Fransa'yı Batı ile özdeştiren Gide'den hiçbir farkı yoktur. Tanpınar'ın tutumu da aynıdır. Ama o, Dostoyevski gibi Fransa'ya ve Batı'ya karşı giderek büyüyen bir öfke değil, suçluluk duygularıyla taşıdığı sorunlu bir haygınlık duymaktadır. Deminki soruma şimdi daha iyi yaklaşabilirim artık. İnsanın kendi kültürünü, uygarlığını, milletini küçümseyen bir yazara hayranlık duymasında bir çelişki yoktur belki. Ama bu iki ruh hali, küçümseme ve hayranlık arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Benim baktığım pencereden Avrupa fikri bu ilişkinin gölgeleri içinde gözükür. Güneşli, aydınlık, tutumturak bir yüksek fikir değildir. Benim Avrupa hayalim, Avrupa hayali benim için nefret ile sevgi, özlem ile aşağılanma arasında bir gerilim, bir şiddet demektir. Gide'nin kendi Fransa'sının ya da Batı medeniyetinin kendi safiyane sözleriyle en güzeli olduğunu keşfetmesi için İstanbul'a, Anadolu'ya seyahat etmesine gerek var mıydı bilmiyorum. Ama Gide'nin İstanbul'a gelince kendininkinden başka farklı bir medeniyete ayak basmış olduğundan bugün benim de şüphem yok. Son 200 yıldır batılılaşmacı Osmanlı ve Türk aydınları da Gide gibi İstanbul ve Anadolu'nun batıdan bambaşka bir yer olduğunu kuvvetle düşünüyorlar. Ama Gide'nin öfke ve küçümseme duyduğu bu noktada onlar özlem, hayranlık, bir çeşit kimlik bunalımı duyuyorlar. Kendilerini Tanpınar'ın yaptığı gibi Gide ile fazla özleştirmeye başladıkları zamanlarda ya kendileriyle ilgili aşağılayıcı sözleri sessizlikle geçiştiriyorlar ya da tam tersi, o sözlerin şiddetine onlara hak vererek katılıyorlar. Avrupa'nın kenarında Batı ile Doğu arasında kalmış batılılaşmacı aydının André Gide'den şiddetle Avrupa'ya inanmak zorunda kaldığı nokta işte burasıdır. Türkleri o kadar atıp tutmasına, onları aşağılamasına rağmen Gide'nin Türk edebiyatı üzerinde bu kadar etkili olmasını da şöyle böyle açıklayabilirim belki. Benim geldiğim yerde Avrupa fikri onu yapan tarihe ve büyük ideallere bakılarak irdelenmesi, çözümlenmesi ya da geliştirilmesi gereken bir kavram değil, bir araç olmuştur hep. Bir araç olarak kullandığımız zaman bu kavramla Avrupa fikriyle bir çeşit uygarlaştırmacı sürecine katılırız. Kendi tarih ve kültürümüzde var olmayan bir şeyi Avrupa'da olduğu için talep eder, istediğimizi Avrupa'nın itibarıyla meşrulaştırırız. Kendi ülkemiz içinde bu kavram zor kullanımını, radikal siyasi değişmeleri, gelenekten acımasızca kopmayı meşrulaştırır. Kadın haklarının iyileştirilmesinden, insan haklarının çiğnenmesine, demokrasiden askeri diktatörlüğe kadar pek çok şey Avrupa fikri ve bir çeşit pozitif siyerarcılık vurgusu olan batıcılık ile meşrulaştırılır. Yeme içme törenlerinden cinsel ahlaka ilişkin pek çok günlük hayat alışkanlığı da. Benim bütün hayatım boyunca Avrupa'da böyle yapıyorlar sözüyle eleştirilmiş, değiştirilmiştir. Çocukluğumdan bu yana radyolardan, televizyonlardan ve annemden çok işittiğim bu söz bir mantık yürütmenin parçası değil, kendi başına akıl yürütmeyi sona erdiren bir kanıttır. Cide'nin Nobel ödülü almasına, Tanpınar'ın o kadar heyecanlanmasında içten bulduğum şey de bu noktada daha iyi anlaşılabilir. Batılılaşmacı aydının Avrupa'nın kendisinden çok bir Avrupa idealine ihtiyacı vardır. Tanpınar gibi ruhunun bir yanı gelen eksel kültürün değerlerinin, eski müziğin, şiirin, atalarımızın hassasiyetinin ve hayat tarzının artık kaybolmasıyla acı çeken biri bile olsa, batılılaşmacı aydın, masallardan çıkma ideal bir Avrupa hayalini koruyabildiği ölçüde kendi kültürünü derinden eleştirilebilir. Tutucu bir milliyetçilikten yaratıcı bir modernliğe geçebilir. En azından bu ikisi arasında ilham verici, eleştirel, ilgi çekici yeni bir alan açabilir. Öte yandan masallardan çıkma bir harika Avrupa idealinde olan ihtiyaç, Tanpınar'ın gibi derin ve karmaşık bir yazarı bile Cide'nin çocuksu ve kaba Avrupa fikrine ortak edebilir. Cide'nin harika Batı medeniyeti en güzel medeniyettir. Ama bu Avrupa hayali ancak onun tersi, düşmanı, zıttı da hayal edilerek kurulabilir. Cide'nin kendi kültürleri hakkındaki kaba ve aşağılayıcı sözlerini, batılılaşmacı Osmanlı ve Türk aydınlarının açıkça karşı çıkmalarının bir kuşak, cumhuriyetçi aydınının suçluluk duygularının ve sessizliğinin kolay kanıtlanamayacak bir nedenine yeniden dönüyorum şimdi. Aslında akıllarının bir köşesiyle, belki kendi kendilerinden bile bunu saklayarak, Cide'nin seyahat gözlemlerine onlar da gizlice hak vermektedirler. Buna gizlice demek de ne kadar yerinde bilmiyorum. Cide'nin seyahat gözlemlerinin büyük bir kısmı batılılaşmacı Jön Türkler tarafından da paylaşılır. Bu duyguların kime karşı, hangi durumda dile geldiği onların gizliliği ya da kuvvetle söylenmesini belirler. Burada yavaş yavaş Avrupa fikrinin milliyetçilikle iç içe gireceği, ondan beslenip onunla şekilleneceği yere doğru yaklaşıyoruz. Cide'nin ve benzeri batılı gözlemcilerin Türkler, İslamiyet, Doğu ve Batı hakkındaki görüşleri son kuşak Jön Türkler tarafından yalnızca benimsenmemiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş düşüncesinde yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, modern Türk ulusunun babası Mustafa Kemal Atatürk, bildiğimiz gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1923'ten 1930'ların ortalarına kadar batılılaşmacı reformlar yapmıştır. Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş, miladi takvim benimseme, tatil günlerinin pazara alınması vesaire gibi. Biçimsel değişimlerin arasında kadın haklarının iyileştirilmesi gibi toplumda daha derin iz bırakanları da vardır. Bu inkılapların tartışılması onların batılılaşmacı ve modernleşmeci savunusuyla milliyetçi, muhafazakar eleştirisi hala günümüz Türkiye'sinin temel ideolojik çatışmalarının çoğuna esas oluşturur. Atatürk'ün yaptığı ilk reformlardan biri Cumhuriyet'in kuruluşundan 2 yıl sonra giriştiği kıyafet ile ilgili reformdur. Batılılaşmacı bir Avrupa hayali kadar Osmanlı Devleti'nde cemaatlerin belirli kıyafetler giymesi zorunluluğundan da ilham alan ve Avrupalıların giydiği kıyafetleri öne çıkaran yasaklayıcı bir reformdur bu. Cide'nin Türkler ve diğer uygarlıklar ile ilgili aşağılayıcı seyahat notlarının yayımlanmasından tam 1 yıl sonra Atatürk de benzeri düşüncelerini kıyafet ile ilgili yasakları ilan ettiği bir Anadolu gezisinde 1925'te halka konuşurken dile getirecektir. Mesela karşımda kalabalığın içinde bir zat görüyorum, eliyle işaret ederek. Başında fes, fesin üstünde bir yeşil sarık, sırtında bir mintan, onun üstünde benim sırtımdaki gibi bir ceket. Daha alt tarafını göremiyorum. Şimdi bu kıyafet nedir? Medeni bir insan bu alelacayip kıyafete girip dünyaya kendini güldürür mü? Cide'nin notları ile birlikte okunursa Atatürk'ün Fransız yazarına hak verdiği, Cide'yi Türkiye'de öfkelendiren şeyin de kıyafette odaklaşmasına katıldığı düşünülebilir. Cide'nin bir yıl önce yayımlanmış notlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun okuyup okumadığını bilmiyoruz. Ama onun kadrosundan Yahya Kemal'in tam o günlerde okuduğunu, mektuplarında şikayet ettiğini biliyoruz. Burada önemli olan Atatürk'ün Cide'nin mantığını izleyerek kıyafetini bir medeniyet ölçüsü olarak görmesidir. Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı aile hayatıyla, yaşayış tarzıyla medeni olduğunu göstermek zorundadır. Tabirimi mazur görünüz. Altı kaval üstü şişhane diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millidir ne de beynelmideldir. Atatürk'ün bu sözleriyle doğrudan Cide'nin sözlerine bir cevap verip vermediği delil değil burada sorun. Atatürk'ün Avrupa'yı medeniyet ile özdeştirmesi ve bunu yaptıktan sonra batılılaşmacı söylemin aşağılayıcı bir utanç kaynağı olarak ortaya çıkması. Bu utancı milliyetçilik de yakından bağlı. Batılılaşmacılık ve milliyetçilik aynı ruhta. Ancak Tanpınar'da olduğu gibi suçluluk duyguları ve bir utançla birlikte var olur. Avrupa fikri de benim dünyamda derin bir şekilde bu duygularla karışmıştır. Cide ve Atatürk bu yüzyılın ilk yıllarında Türklerin giydiği kıyafetlerin çirkinliği, bunun Avrupa medeniyetinin dışında olmasının kötü bir sonucu olduğu konusunda aynı düşüncededirler. Cide ve doğrusunu söylemek gerekirse bu ırk da bu elbiseyi hak ediyor diye yazarak millet kıyafet ilişkisini özetler. Aynı noktada Atatürk ise kıyafetin milleti yanlış temsil ettiğini belirtecektir. Kıyafet reformuna giriştiği günlerde gene aynı gezide şunları söyler. Çok kıymetli bir cevheri çamurla sıvayarak enzar-ı aleme göstermekte mana var mıdır? Ve bu çamurun içinde cevher gizlidir. Fakat anlamıyorsunuz demek musip midir? Cevheri gösterebilmek için çamura atmak elzemdir, katidir. Medeni ve beynelminel kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için layık bir kıyafettir. Burada geleneksel kıyafeti Türk milletini örten bir çamur olarak göstererek Atatürk'ün yaptığı, her batılılaşmacının karşı karşıya olduğu utançla yüzleşmenin bir yoludur. Utancın kenarından geçmek denilebilir buna. Atatürk, Cide'nin ve batılılaşmacılığın reddettiği o kıyafeti onları giyen insanlardan ayırır. Kıyafeti millet yapan bir kültürün parçası olarak değil, ırkın üzerine bir çamur gibi bulaşmış bir leke olarak görür. Böylece Avrupa fikri için, Avrupalı olabilmek için bu kıyafeti milletin üzerinden çıkarmak ve yasa ve zor bir yenisini giydirmek işini, bu zor işi cesaretle yüklenir. Atatürk'ün bu sözleri söylemesinden tam 73 yıl sonra geçen yıl Türk polisi İstanbul'un muhafazakar bir mahallesinin sokaklarında bu kıyafetlerle gezinenleri televizyon kameraları ve gazetecilerle birlikte hala kovalıyordu. Cide'nin sözlerinden Tanpınar'ın tepkisini, şair Yahya Kemal'in Cide'ye öfkesinden, Atatürk'ün teselli gayretlerine kadar Avrupa fikriyle sürekli birlikte var olan ama alttan alta gizlice süren temel bir duygudan, utançtan açıkça söz edelim şimdi. Batılılaşmacı önce Avrupalı olmadığı için utanır. Sonra Avrupalı olabilmek için yaptıklarından utanır. Her zaman değil. Avrupalı olabilmek için yaptıklarının yarım kalmasından utanır. Avrupalı olacağım diye kendi kimliğini kaybetmekten utanır. Kendi kimliğine sahip olmaktan ve olamamaktan utanır. Zaman zaman şiddetlenip zaman zaman kabul ettiği bu utançlarından da utanır. Bu utançlarından söz edilmesinden de utanır. Hepimiz biliriz. Düşünceler, kavramlar yalnızca sözcüklerle bir nesnellik görünümünü edinirler. Çoğu zaman sözüne ettiğim utanç gibi duygularla, isteklerle, öfkelerle birlikte yaşarlar. Ve bu ruh halleri çoğunluk siyasi ve kültürel tasarımlarla bulandırır onların derinliğini yerini alır. Benim içinde yaşadığım dünyada Avrupalı kavramı ayrıntılarıyla irdelenecek, kimliği ve tarihi bilinecek, idealleri ve başarısızlıkları tartışılacak, parlak ve derin bir kavram değildir. Utanç ve öfkenin edinmek istediğimiz yeni kimlikle korkularımızı bulandırdığı muğlak bir fikirdir Avrupa. Onu tanımaktan çok onun hakkında tartışmayı severiz. Avrupalılaşmanın zorlukları ve imkansızlığı bizi utandırdığı gibi Avrupa fikrinin ilk anda ima ettiği yeni bir uygarlık ve daha iyi bir maddi hayat hayali içimizdeki kolayından kimlik değiştirme isteğine denk düşer. Avrupa kavramıyla en berbat şeyleri yapanlar kültürlerin birbiriyle çatışan unsurlardan, tarihin yığdığı tortuların karışmasından oluşan karmaşık yapılar olduğunu anlamayanlardır. Avrupa tarihinin karmaşıklığını anlamadıkları gibi kendi kültürlerine kısıtlı bir Avrupa kavramı yansıtırlar. İster Avrupa'ya karşı olsunlar, ister onu ilham verici bir örnek olarak görsünler. Onlar için Avrupa fikri yasaklamayı, zor kullanmayı ve toplumun bir kesimi baskı altında tutmayı meşrulaştırmaya yarayan bir araçtır. Benim dünyamda Avrupa fikrini ilginç ve zengin yapan şey, bu fikri taşıyanın Avrupa'ya olduğu kadar kendi kimlik ve tarihine de duyduğu güçlü bağdır. Cide'ye hayran olan Türkiye güncesindeki sevimsizlikleri önemsemeyen Tanpınar, hem Avrupa kültürünü hem de Atatürk'ün reformları sonucunda arkada bırakan kültüre, eski müziğe, şiire derinden bağlıydı. Bu bağlılıkların bedelini kimi zaman utançla, kimi zaman suçluluk duyguları ve kararsızlıklarla acı çekerek ödemek onun hayat tarzı olmuştur. Avrupa fikri benim için her şeyden önce bu ruhsal durum ile, bu kırılganlık ve kararsızlıkla, iki ruha sahip olmanın verdiği acılar ve zekayla ile ilgilidir. Şimdilerce iyice yaygınlık ve geçerlilik kazanan Avrupa'nın birliği fikri yüzünden yükselen yeni Avrupa milliyetçiliği ise bu kırılganlık ve kararsızlıklardan fazla ilham almıyor. Yeni Avrupa milliyetçiliği Cide'nin güncesinin en berbat sayfalarında okuduğumuz, kendi kendini tebrik eden bir Avrupa fikrinin tadını çıkarmakla meşgul. Çatışmalardan, suçluluk duyguları, utanç ve insani kılgınlıklardan yoksun bir Avrupa fikrini dar, sıkıcı ve itici buluyorum. 32. ayrımın sonu sayfa 353.